Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Peki muhterem dinleyenlerimiz, Kur'an ışığında hayatımız programında Nur suresinden bahsediyorduk. Nur suresi özellikle sağlam bir aile kurmaya yönelik emirlerin, tavsiyelerin bulunduğu çok önemli bir sure idi. Bu mübarek sure toplumun çekirdeğini meydana getiren aile ile ilgili hükümleri, yani İslam'ın aile sistemini ihtiva eder. Aile ile ilgili hükümler daha çok bu surede yer alıyor. Bu mevzu sınırları içinde yabancı bir eve girerken izin istemek, başkasının evine, mülküne girerken izin istemek, erkeklerin yabancı kadınlara bakmamaları, gözü korumak, aynı şekilde kadınların da gözlerini koruması ve kadınların iffetlerini korumaları gibi içtimai edepler ile birbirlerinin mahremi olmayan kadın ve erkeklerin bir araya gelmeleri, ihtilat dediğimiz karışık olmalar, erkek kadının karışık olması, bir arada iş yerinde karışık bulunmaları, işte eğlence yerinde karışık bulunmaları, yemekte içmekte, bu şekilde sınıfta, okulda, eğitimde karışık bulunmaları, görüşüp konuşmaları gibi haramlar izah edilmektedir. Bugün insanların artık normal görmeye başladığı, halbuki bunlar hala mahzur olmaya devam eden, hükmü haram olarak devam eden şeyler, Müslümanların ellerinden geldiği kadar bunları da düzeltmeye, bunlardan korunmaya çalışmaları gerekiyor. Müslüman bir aile için uygun olan örtünme ve manevi temizlik gibi aile ve cemiyeti ahlaksızlıklardan koruyarak ıslah olmalarına vesile olacak hükümler de beyan edilmektedir. Örtünmek, tesettür, ahlak, onlardan bahsediyor bu Nur suresi. Bu surede ayrıca zina ve zina iftirasının cezaları, büyük günahlardan. Zaten diğer bütün şeyler bu zinaya, büyük günaha götürdüğü için bunların önüne geçmek gerekiyor. Erkeğin bizzat kendi hanımına fuhuş itham etmesi, hanımını zina ettiğini söylemesi, itham etmesi, bunun asılsız ise bunun cezası nedir? Bu hükümlerin vaz edilmesindeki kasıt toplumun anarşiden, fesattan, haysiyetsizlik ve şerefsizlikten, neslin bozulmasından korunmasıdır. Yani milletlerin hayatta kalması için konulmuş kurallardır bunlar. Yoksa bir millette, memlekette hepsi bir müddet sonra batar, yok olur, gider. Fertler zaten, milletler, memleketler batarsa fertler öncelikle helak olmuş olur. Özet olarak bu sure diğer bir yönüyle gerek namus, gerek şeref bakımından aileye gelecek tehlikeleri önleyici ahlaki hükümler getirmektedir. Aileyi korumak, toplumu korumak, ferdi korumak. Bu hükümler ailede uygulanmazsa fuhuş ve diğer benzeri ahlaksızlıklar topluma sirayet eder ve önlenmesi imkansız hale gelecek kadar yaygınlaşır. Nefsin ve şeytanın süslemesiyle, güzel göstermesiyle, teşvikiyle bunlar çabuk yayılır. Kötülükler çabuk yayılır. Onun için bütün Müslümanların el birliğiyle nehyanil münker, bu kötülükleri durdurma gayretleri olması gerekiyor. Zira aileyi fertler, cemiyetleri de aileler teşkil eder. Onun için hepsi önemli. Nur suresi ayrıca çok yüksek ahlaki hükümler de ihtiva etmektedir. Bu hükümler üzerine kurulan aile ve cemiyetlerin sağlam bir yapıya kavuşmaması mümkün değildir. Gerek içtimai ve ahlaki ve gerekse iktisadi ve siyasi yönlerden güçlü fertlerden teşekkür etmiş güçlü bir aile, güçlü ailelerden de kuvvetli bir toplum meydana gelir. Bu herkesin istediği, özlem duyduğu bir şey. Bunun için Nur suresine teksif olmak, yoğunlaşmak gerekiyor. Kurtubi, büyük müfessirlerimizden Kurtubi bu sure hakkında şunları söylüyor. Bu surenin zikrettiği hükümlerin gayesi temiz bir neslin vücuda gelmesidir. Nesli korumak. İslam'ın çok önem verdiği 5 zaruri hükümden birisi, zaruriyat-ı diniye, zaruriyat-ı hamse dediğimiz 5 husustan birisi de nesli korumak çok önemli. Bugün insanlar hep nesiller için çalışıyor, gayret ediyor, yoruluyor, didiniyor, fedakarlık ediyor ama nesilden ne bekliyor ona göre onu düşünmesi, bu gayretlerini ona göre planlaması gerekiyor. Yani benim neslim gelecekte dinini muhafaza etsin, ahlakını, imanını muhafaza etsin mi diye çalışıyor. Yoksa benim neslim gelecekte sadece para kazansın diye mi çalışıyor? İyi bir makamı olsun, iyi bir parası olsun yeter. mi diyor. İşte bu ikisi arasında çok büyük farklar var. Bunu insanlar nasıl olsa nesiller için çalışıyor ama hangi gaye için çalışacak, bunu iyi belirlemesi gerekiyor. Parası olsun, makamı olsun, başka bir şey düşünmezse eğer, bir müddet sonra o insanın parası olur, makamı olur ama her türlü ahlaksızlığa, rezilliğe, cinayete karışır. Sonra da intihar eder. Bütün bunları gördükten sonra insan da yanlış yaptığını anlar belki ama iş işten geçmiş olur. Halbuki dinini, imanını, ahlakını koruması öncelik verilirse Cenab-ı Hak rızkını da verir, gayret eder, makamı da olur. Öncelikli olarak ahlaklı bir insanın, dindar bir insanın bir makamda olması, bir mal sahibi olması. Ni'mel mâlus salih lir racülüs salih buyuruyor Peygamber Efendimiz. Güzel, helal bir mal, salih, Müslüman bir insan için ne güzeldir. Yani herhangi bir insan için değil, herhangi bir insan için mal olduğunda o malla insan azgınlığa sürüklenebilir, günahlara sürüklenebilir, yanlış işler yapabilir. Ama kul güzel olursa, salih bir kul olursa ona mal da güzeldir, helal mal. Makam da güzeldir, hakkıyla elde edilen makam da güzeldir, hepsi güzeldir. Ama kul salih olmazsa onun için makam da, mal da bir tehlike arz eder. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden Hazreti Ayşe validemiz diyor ki hanımlarınızı evlerinize getirmeden önce Nur suresini okutun. Öğretin, yuvanızı sonra kurun. Evlenmeden önce evlenecek kızlara Nur suresinin öğretilmesini istiyor. Erkeklere de gerekiyor, kızlara da gerekiyor. Çünkü burada iki tarafı da ilgilendiren hükümler var. Ama şimdi neye bakılıyor? İşte kızın işi var mı? Çalışan bir kız olsun diye bakılıyor daha çok. Maaşı var mı? Sanki şirket ortaklığı kurar gibi. Evlilik değil de ortaklık kuruyorlar tabii ki. İşte senin maaşını şurada harcayacağız, benim maaşı burada harcayacağız. Sen parama dokunma, ben senin parama dokunmayayım gibi böyle sanki şirket ortaklığı gibi. O da fazla sürmüyor zaten. Bir müddet sonra benim sana ihtiyacım yok diyerek insanlar birbirlerini terk edebiliyorlar. Onun için bizde ise kız dindar mıdır? Öncelikle kız ve erkek için dindar mıdır? Namazı niyazı var mıdır? Kötü alışkanlığı var mıdır? Bunlara bakmak gerekiyor. Bunlara bakılırsa huzurlu bir aile, huzurlu bir nesil, yuva kurulur. Öbür türlü ortaklık olur. Bir kiralık bir yerde ortak bir şirket kurulmuş olur. Bir müddet sonra da paylaşılır, dağılınır. Allah korusun. Bu da acı sonuçlar oluyor tabii ki. Kalan, orta kalan çocuklara oluyor. İş zayıflara oluyor. Kadın belki mağdur kalıyor. Çocuklar mağdur oluyor. Bazen erkek mağdur oluyor. Bir taraf mağdur oluyor. Zarar görüyor. Ama herkes bütün toplumda zarar görüyor. Bu sureye Nur isminin verilmesi ihtiva ettiği hükümlerle İffet ve namusların, soyların korunmasını garantiye aldığı içindir. Nur bir parlaklık, güzellik, açıklık, aydınlık ifade ediyor. Ahlaklı, temiz bir toplum böyle aydın bir toplum olur. Karanlık, manevi karanlıklar ondan uzak olur. Bu yalnız Allah Celle Celaluhu'nun peygamberlere vahyettiği ayetlerle mümkündür. Böyle aydınlık, nur gibi bir toplum da ancak ayetlerin ışığında, Kur'an-ı Kerim ışığında kurulabilir. Allah Celle Celaluhu kendi sehavetinin feyizinden varlığın üzerine akıtmış olduğu rahmetiyle cömert olan Rabbimiz cömertliği üzerinden, cömertliğinin feyizlerinden toplumlara, insanların üzerine rahmet akıtıyor. Bu rahmetle mümin kullarının kalplerini adeta bir nura çeviriyor. Kıyamet günü de ve eşrakatil ardu bi nuri rabbihe arz diyor, yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kıyamet günü de insanların aydınlanması güneşli olmayacak. Güneş olacak ama hatta yaklaşacak. Çok insanları terletecek, yakacak ama aydınlığı olmayacak. Orada artık herkes nur ile aydınlanacak. Yeryüzü Rabbimizin nuruyla aydınlanacak. Bu dünyada nur kazananlar orada o kazandıkları nur ile Cenab-ı Hakk'ın o nurundan istifade ederek aydınlanacak. Ama bu dünyada nur kazanamayanlar orada karanlıkta kalacak. İşte ayet-i kerimede kafirler, müminler derler ki diyor, durun biraz bize doğru bakın da sizin nurunuzdan istifade edelim. Naktebis min nurikum derler diyor. Onlara da denir ki gıylerci'u veraekum feltemisu nura. Dönün geriye, dünyaya geri gidin de orada nur arayın. Bulun. Ama tabii ki bu bir işin artık imkansız olduğunu ifade etmek için söylenen bir söz. Geri dönmek, dünyaya gelmek mümkün değil. Bu sebeple geri dönemeyecekler için nur da bulamayacaklar. Yani demek istiyor ki siz nuru dünyadan getirecektiniz. Getirmediniz, o halde şu anda karanlıkta kalacaksınız. Bu sebeple bugün önceden plan yapmak, nasıl ki insanlar, şirketler önceden plan yapıyor, 5 yıllık, 10 yıllık işte ileri doğru planlar yapıyor. Devletler 50 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık planlar yapıyor. Ona göre strateji belirliyor, hareket tarzı belirliyor. Ona göre teşekküller oluşturuyor. Onun gibi insan da önceden, Rabbimiz madem uyarmış, ikaz etmiş, önceden geleceği planlaması gerekiyor. Bak burada bildirilmiş. Mahşer yerinde karanlık olacak. İnsanlar orada nur arayacaklar. O zaman bu nuru dünyada tedarik etmek gerekecek. Bunu düşünüp buna göre hareket etmek gerekiyor. İşte Nur suresi de bu nurlardan birisi, en parlak olanlardan birisi. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Nur suresinin 24. sure inzal buyurmuş ve orada çok önemli hükümler bizlere bildirmiş. İcmali olarak bu ayetlerde, bu surede ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Allah Teala bu surede inzal buyurduğu ayetlerde mümin kullarına bazı hükümler, edepler, hikmetli dersler ve en güzel ahlaki esaslar vaz etmekte, ortaya koymakta ve bunlarla onların dünya ve ahiret saadetlerini tanzim ettiğini haber vermektedir. Hükümler var, mutlaka yapılması gereken edepler var. Bunlara uyulursa çok güzel olur. Hikmetli dersler var. Aklı eren, düşünen, tefekkür eden insanların ibret alacağı şeyler ve güzel ahlaki esaslar var. Bütün bunları bu surede bulmak mümkün. Allah Teala surenin başlangıcında şöyle buyuruyor. Ey müminler, inzal ettiğim bu sure Kur'an-ı Kerim'in en çok ahkam ihtiva eden suresidir. Bu hükümleri uygulamanız ve gösterdiği terbiye yolları ile terbiye edilmeniz için gönderiyoruz. Pek çok hüküm var bu surede. Bunlara uymanız için gönderiyoruz. Yoksa yalnızca okumanız için indirmedik. Sadece okumak için değil, hatta bazen bizim Türk toplumunda olduğu gibi sadece güzel bir kılıfa koyup duvara asmak, duvarda durması için de değil. Çeyizlere Kur'an-ı Kerim konur. Çok güzeldir. Güzel işlemeler, süslemeler, kaplar yapılır. Çok güzel yapılsın. Konur ve güzelce duvara asılır. Böyle işte ya en iyisi cumadan cumaya, cuma akşamları indirilir. Daha kötüsü Ramazan'dan Ramazan'a indirilir. Bu bir anlam ifade etmiyor tabii ki. Okumaktan daha kötüsü okunmuyor bile. Halbuki Cenab-ı Hak sadece okumanız da yetmez diyor. Veyahut da çocuğunu insanlar yazın Kur'an kursuna, camiye gönderir. Çocuk elifba okur, Kur'an okumaya başlar. O tamam, bizim çocuk maşallah öğrendi her şeyi. Bütün ilimleri topladı. Elifba okumak daha işin ABC'si, yani işin alfabesi yani. Türkçe'de nasıl alfabe okuyan çocuk her şeyi biliyor diyor muyuz? Yok. Kursa gönderiyoruz, dershaneye gönderiyoruz, kitaplar alıyoruz, okuyor, ediyor, çalışıyor, test çözüyor çocuk. Bir şeyler öğrenebilmek için. Yani elifba, ABC öğrenmekle iş bitmiyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde. Bir yaz kursuna, bir camiye gönderip çocuğa sadece elifbayı, Kur'an okumasını öğretmekle iş bitmiyor. Daha bu işin giriş kapı tarafı. Öğrendi, okumaya başladı, çok güzel, o da yeterli değil. Okuduktan sonra anlamaya başladı, o da yeterli değil. Anladıktan sonra yaşayacak, o da yeterli değil. Yaşadıktan sonra da anlatacak, yaşatacak. İşte bir Müslümanın bütün bu görevleri tam olarak yerine getirmesi gerekiyor, icap ediyor. Bu sebeple bu sure sadece okunmak için değil, bütün Kur'an zaten öğrenilmek, anlaşılmak, yaşanmak, yaşatılmak içindir. Yani bu iki tarafta da bazen ileri aşırı gitmeler olabiliyor. Bir kısmı sadece okumaya sarılıyor. Bir kısmı bu okumak yeterli, manası anlamak lazım diyor. Bu sefer mealiyle meşgul oluyor. Kur'an okumasını okumasından haberi olmuyor. Okumayı terk ediyor. İkisi de aşırı bir uç. Biz bunların ortasını bulacağız. Hem okumaya önem vereceğiz, hem manaya önem vereceğiz. Öyle bazı insanlar çıkıyor piyasada. Tabi onların maksadı üzüm yemek değil de bağcı dövmek, insanların kafasını karıştırmak, insanları bazı şeylerden soğutmak. Çıkıyor öyle anlamsız Kur'an okumakla iş olmaz, siz meal okuyun sadece diyor. O tür insanlara rastladık. Diyor hoca böyle dedi diyor, biz de diyor Kur'an okumayı bıraktık, meal okumaya başladık. Bir şey de anlamadık diyor, 2 yıldır perişan olduk, ne yapacağız biz diye. Şimdi her şeyin bir oluru var, yolu var. bu insanlar Kur'an okumaya devam edecekler ama bir de bunun yanında Kur'an'ı anlayacak, kendileri mealen okumakla bir şey anlayamaz. Hatta tefsir okusa onu da bir şey anlaması zor. Böyle ilim ehli erkeklerin, kadınların, ilim ehli erkek hocaların, kadın hocaların dersler ortaya koymaları gerekiyor, ihdas etmesi gerekiyor. O derslerde de insanlara tefsiri, hadisi, fıkhı güzel güzel anlayabilecekleri şekilde herkesin seviyesine göre anlatmaları gerekiyor. Bundan ancak insanlar anlayabilirler. Bir taraftan Kur'an okuma hatim virdi olacak, bir taraftan da Kur'an'ı anlama virdi olacak. Maalesef bugün tefsir dersi yapan, Kur'an dersi yapan hocalarına çoğu bakıyorsunuz. Maksatlı insanları saptırmak için, kafalarını bulandırmak için o niyetle yola çıkmış insanlar. Onlar gayret ediyor, onlar çalışıyor. Onlar köy köy geziyor, onlar uzak beldelerde gidip işte dersler yapmaya gayret ediyorlar. Ama doğruyu anlatacak olan ehli sünnet vel cemaat üzere doğru bir şekilde dini anlatacak olan insanlar da tembelliklerine doymuyorlar. Onlar da böyle bir gayret içerisine girmiyorlar. Cenab-ı Hak da tabii ki onun vebalini soracak, onlara hesabını soracak. Onun için ehli sünnet alimlerimizin gayretlerini artırması, insanların Kur'an'ı, İslam'ı öğrenmesi için dersler yapması, çalışmalar yapması, videolar çekmesi, kitaplar yazması gerekiyor. Meydanı sapıklara bırakmamaları gerekiyor. Bunu da iyi ayırmak lazım. Çünkü herkes insan üzerine çalışıyor. Herkes insan üzerine oynuyor. Çünkü en değerli varlık insan olduğu için. Bu sebeple iyisi, kötüsü, sinsisi, haini, münafığı hepsi insan üzerine çalışıyor ve bunları ayırmak da o kadar kolay olmuyor. Her insan bunları ayıramıyor. İnsanlarımızın bunları ayırmasına yardımcı olmak gerekiyor. İnsanların kendilerinin daha firasetli davranarak hangisi doğru konuşuyor, hangisi eğri konuşuyor, bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa her biz Kur'an talebesiyiz, Kur'an öğrencileriyiz, Kur'an'a önem veriyoruz diyerek konuşmaya başlayan insan doğru söylüyor manasına gelmiyor. İyi niyetli manasına gelmiyor. Bu konuda firaset gerekiyor kıymetli dinleyenler. Bu sureyi ancak onun hükümleriyle amel etmeniz ve bu yolla diğer insan ve cemiyetlere ışık tutmanız, onun apaçık ayetlerinden hikmetli delilleriyle Allah'ın büyüklüğüne delalet eden alametlerden ibret almanız için indirdik. Nur suresini Cenab-ı Hak niçin indirmiş? Bu hükümleri uygulamak, kendimizi aydınlatmak ve diğer cemiyeti aydınlatmak, diğer insanları aydınlatmak, diğer toplumları aydınlatmak Kur'an'ın nuruyla. Bu şekilde bir faydalı hareketler içerisinde olmak için Allah Teala bu sureyi indirdiğini bildiriyor. Bu ayetlerden hikmetli delillerle Allah'ın büyüklüğüne delaletten Cenab-ı Hakk'ı tanımak en önemli konuda. Ayetlerle, Kur'an'la ve diğer ilimlerle marifetullah'a ermek, Allah'ı tanımak. En önemli ilk emir insanlara bu. Bu surenin ihtiva ettiği adil kanunları tatbik ederseniz cemiyetinizi saadete ve en insani hayata kavuşturursunuz. Toplum saadete, insani hayata Allah'ın bu kanunlarıyla kavuşur. Bunu bilmek gerekiyor. Müslümanım diyen her insan bunu kabul etmesi gerekiyor. Allah Teala'nın vaz ettiği, ortaya koyduğu hükümlere uyarak zina edenleri yüzer sopa ile cezalandırdığınız, yani bekarsa 100 sopa ve bunu uyguladığınız zaman suçlulara en küçük bir acıma göstermeyerek azaplarını hafifletmeyin. Cenab-ı Hak çok merhametlidir. Merhameti gazabını geçmiştir ama yeri geldiğinde de şedidül ikaptır. Cezası şiddetlidir. Ceza verilmesi gerekiyorsa da ona da cezayı vermek lazım. Yoksa biz hümanistiz, insan severiz. Onun için herkese sevgi gösteririz. İşte suçlu, iyi, kötü herkese affedelim. Böyle bir şey. Aşırıya gitmek olur. Merhamet de aşırıya gitmek olur. Merhamet edilecek yerde merhamet, öfke duyulacak, gazap edilecek yerde gazap duymak gerekiyor. Onun için bu surede Cenab-ı Hak böyle bir had cezası uygularken zina edenlere, günah işleyenlere onlara gereken ceza neyse adil bir şekilde uygularken sakın acıma hissiniz tutmasın. Vah yazık oldu bunlara diye acımaya kalkmayın diyor. Ona acımayın. Onun cezasını neyse verin. Onun cezasıyla milyonlarca insan kurtarmış olursunuz. Ondan ibret alan insanlar pek çoğu kurtulmuş olur. Cezadan uzak, yanlış işlerden uzak dururlar. Bugün toplumdaki bu suçların artmasının en büyük sebebi de bu ceza sisteminin beşeri ceza sistemiyle uygun bir şekilde, caydırıcı bir şekilde tatbik edilemeyişidir. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ceza sistemi uygulansa insanlar bu suçlara teşebbüs edemezler ve bu suçlar çok asgari seviyeye iner. Bunun inmeyişinin tek sebebi de insanların ortaya koyduğu kanunlarla bunları cezalandırma yoluna gitmeleri. Bu da tabii ki büyük bir vebal. Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın kulları Allah'ın kanununa uymuyor. Kendi kanunlarını uygulamaya çalışıyorlar. Bir Müslümanın bunu normal görmesi tabii ki mümkün değil. İşte zina suçu, hatta zinaya suç olmaktan bile kaldırıyor beşer. Bu nasıl bir şey? En büyük günah. En büyük günahlardan, en ağır cezayı hak eden bir şey. İnsanı, ferdi, toplumu helak eden bir suç. Bunu beşeri sistemler, kanunlar bunu günah, suç olmaktan çıkarabiliyor. Suç değil bu diyor. Suç değilse o zaman toplumda perişan bir vaziyete geliyor. Veya suç olsa bile çok basit bir suç. Veya hırsızlık suçu, ne bileyim yol kesme, adam öldürme nasıl oluyor? Giriyor, 3-5 sene yatıyor, çıkıyor adam. Böyle olunca tabii ki ne olacak? Diyor ki şu adamı öldüreyim, 2 sene yatar çıkarım diyor adam. Böyle bir hesap yapıyor. Af gelir diyor, şu olur, bu olur, işte yalan şahit tutarız, yalan söyleriz. Ne bileyim rüşvet veririz, öyle böyle bir şekilde kurtarırız diyor. Kurtarıyor da nitekim. Öyle olunca ölümler bitmiyor. İnsanı öldürenler, bakıyorsun adam çok rahat bir şekilde insan öldürebiliyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ceza, kısas gelse öldüren öldürülür. Adam bilse ki ben bunu öldürsem ben de ölürüm. O zaman iş değişir. O zaman ölümler azalır. O zaman yani burada maksat insanı öldürmek, insana ağır bir ceza vermek değil, suçu engellemek. Diğer insanların suça yaklaşmasını engellemek. Böyle olunca böyle tek tük sayılacak bir dereceye düşüyor bu suçlar. En böyle cinnet haline gelmiş artık. İnsanların son noktaya gelmiş, insanların yapabileceği bir suç haline geliyor. Ama öyle olmazsa herkesin kolaylıkla yapabileceği bir suç haline geliyor. Yani bu suçluya şefkat, merhamet etmeyin diyor Cenab-ı Hak. Zira zina şefkat göstererek hafifletilebilecek, affedilebilecek bir günah değildir. Onun insanların şeref ve haysiyetleri nasıl zedelediğini, nesli nasıl bozduğunu, insanlık şerefine nasıl saldırdığını, sokaklara anarşiyi nasıl saldığını bilenler elbette zinanın nasıl büyük bir günah olduğunu bilirler. Kimse istemiyor. Herkesin ailesi bozuluyor. Zina edenin ailesi bozuluyor. Öbür tarafı, karşı tarafın ailesi bozuluyor. İki taraf, iki aile bozuluyor. Nesiller bozuluyor. Fertler bozuluyor. Ahlak bozuluyor. Maneviyat bozuluyor. Bu kadar zararı varken insanların bunu görmezden gelmesi tamamen şeytanın süslemesiyle alakalı. Şeytan nefis süslüyor böyle. En kötü şeyi süslü gösteriyor. İnsanlar da bunu normal görmeye başlıyorlar. Halbuki bu affedilecek bir suç değil. Mahveden, insanları mahveden bir suç. Çünkü zina sokakları babasını, soyunu bilmeyen, tanımayan insanlarla doldurur. İnsanın kendisine sorduğunda Efendimiz'e gelen gence işte soruyor, sen diyor annenin böyle bir şey yapması ister misin? İstemem diyor. Başkası da istemez, herkesin annesi. Kız kardeşinin yapmasını ister misin? İstemem diyor. Yani kız kardeşin başkasıyla zina ettiğini ister misin? İstemem. O zaman senin yaptığın kız da kadın da belki birisinin kız kardeştir. Veya bir kadın, senin kocan zina yapsa birisi ister misin? İstemem. O zaman sen niye gidip başkasıyla zina yapıyorsun? Bütün bunlar insan kendisine sorması gerekiyor. Bu şekilde bu günahın ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyması gerekiyor. Ben istemem ama başkasına yaparım. Bu da tabii ki doğru bir anlayış değil. Böyle olunca da yuvalar yıkılıyor. Hiç kimse istemiyor ama yasak olmasına gelince de herkes serbest olmasını istiyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Bunu da çözmek mümkün değil. Bunları idrak eden mümin elbette Allah Teala'nın zani için, zinakir için vaz ettiği cezayı uygularken şefkat göstererek hafifletmez. Cezanın uygulanmasına herkesin şahit olarak ibret almasını ister. Herkes şahit olsun, görsün. Zina eden cezası budur diye bir daha kimse yaklaşmasın. Çünkü uygulanan cezanın görülmesi suçun işlenilmesi için en büyük engeldir. Cezayı görmesi gerekiyor. Allah Teala daha sonra şöyle buyuruyor. Zina eden bir erkek ancak kendi gibi zina eden bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir erkeğin namuslu ve iffetli bir kadınla evlenmesi mümkün değildir. Şerefini lekelemiş bir defa, büyük bir alnına leke koymuş. Zina eden bir kadın da ancak kendi gibi ahlaksız ve zina eden bir erkekle evlenebilir. Bu da tahkir edici bir durum, insanları vazgeçirmek için. Yani böyle bir şeye düşmeyin, böyle bir rezilliğe düşmeyin diyor. Allah Teala zinayı cemiyete tamir imkansız zararlar doğuracağı için kesin surette haram kılmıştır. Zina haramdır. Yani kanunen suç olmasa bile zina haram olmaktan çıkmış değil, haramlığı devam etmektedir. Onun için zinadan ve zinaya götürecek yollardan, işte tesettüre riayet etmemekten, kadın erkek karışık eğitimden, iş hayatından, olabildiğince bütün Müslümanların, her insanın elinde ne imkan varsa bunlardan uzak kalmaya, bunları engellemeye, bunu düzeltmeye çalışması gerekiyor. Bunu yapmadığı zaman vebalde olduğunu da bilmesi gerekiyor. Müslüman iş adamları bakıyorsunuz, iş yeri var, kendi iş yerinde bunu sağlamıyor. Yani kadın erkek karışık iş ortamını elinde, çünkü patron o, engelleyebilir, engellemiyor. O zaman bunun vebalinde çekeceğini bilmesi gerekiyor. Yoksa ya biz ne yapalım, para kazanıyoruz, infak ediyoruz, hayır yapıyoruz, cami yaptırıyoruz, okul yaptırıyoruz. Bunda ancak böyle kazanıyoruz gibi böyle bahanelerle kurtulamaz. Bunlar bir bahanedir. Yine infakını yapacaksın tabii ki. Hayrını yapacaksın ama iş ortamında kazanırken de geliş yollarını temizleyeceksin. Eve gelen su borularına temiz döşüyoruz değil mi? Temiz olsun diyoruz. Eve gelen suyumuza kanalizasyon karışsa o suyu hemen gidip tamir etmemiz gerekiyor. Ya ne yapalım, bu su gelsin de nasıl gelse gelsin demiyoruz yani. Temiz su gelmesi gerekiyor. Ona mutlaka kanalizasyonun karışmaması gerekiyor. Pis şeylerin karışmaması gerekiyor. Temiz gelecek, temiz gidecek. Malımız da aynı şekilde kazanırken temiz kazanmak gerekiyor. Harcarken temiz harcamak gerekiyor. Bu surelerin nüzul sebepleri nedir? Hangi sebeplere nazil olmuş bu Nur suresi? Onunla ilgili bazı sebepler var. Müfessirler bu ayetlerin nüzulü için birçok sebepten bahsediyorlar. Bunların en sıhhatli olanlarından üçü şöyle nakledelim. Rivayete göre Merset bin Ebi Merset denilen bir adam vardı ve Mekke'den Medine'ye esir taşırdı. Merset'in Mekke'de Anak adlı fahişe bir dostu vardı. Mekke'de bir Anak diye kadın var, onunla buluşuyor. Merset bir esir taşımak için Mekke'ye gitmişti. Şöyle anlatıyor kendisi. Mehtaplı bir gecede geldim ve bir duvarın gölgesinde durdum. Anak da geldi ve karaltımı gördü. Yanıma yaklaşınca beni tanıdı ve sen Merset misin diye sordu. Mersedim diye cevap verdim. Merhaba, hoş geldin dedi. Bu geceyi bizim yanımıza geçir. Ben de ey Anak, Allah Celle Celaluhu zinayı haram kıldı dedim. Yeni Müslüman olmuş. Demek ki o devam ediyor daha o işe, zinaya. Ancak ayet-i kerimeler gelince zina artık diyor ki dostum diyor, zina haram kılındı. Bunun üzerine Anak, ey oba halkı, bu adam esirlerinizi kaçırıyor diye bağırdı. Madem benim isteğimi yapmıyorsun diyor. Demek ki daha Anak kadın Müslüman olmamış. Bu sefer dostunu tehlikeye atıyor. Ona şikayet ediyor. Ona iftira atıyor. İşte böyle. Dünyadaki işler de böyle. Dünyada günah üzerine dost olanlar çok iyi geçiniyor gibi görünürler. Ama birisi artık ben bu pisliklerden kurtulmak istiyorum demeye başladı mı, karşıdaki canavarlaşır hemen. Onun aleyhinde iftiralar işte düzer, saldırır, eline gelen kötülüğü yapar. Aynen bu kadını yaptığı gibi. 8 kişi peşime düştü. Handeme yolunu tuttum. Bir kaya kovuğuna veya mağaraya girerek gizlendim. Onlar yanıma kadar geldiler, başıma dikildiler. Hatta bevlettiler ve suları başımın üzerine aktı. Göremiyorlar karanlıkta. Fakat Allah Celle Celaluhu onların gözlerini benden kör etti. Geri döndüler. Ben de kaçıracağım esiri alarak Medine'ye döndüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulullah, Anak'la evlenebilir miyim diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu ve bir cevap vermedi. Sonra zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan kadından başkasını nikahlamaz ayeti nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Merset, Anak'la evlenme buyurdu. Yani o artık zina etmeye devam ediyor çünkü. ama Mersat Müslüman olmuş, zineden vazgeçmiş, onunla evlenme diyor. O sana layık değil. Çünkü haram kılınmadan önce Mersat yaptığı için o affediliyor. Ama öbürkü devam ettiği için onunla denk sayılmıyor. Ümmü Mehzul isminde bir kadın vardı. Bu kadın para karşılığı zina ederdi. Sahabe-i kiramdan birisi bu kadınla evlenmek istedi. Bunun üzerine zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasını nikahlamaz ayeti nazil oldu. Bazen böyle şeyler toplumda olabiliyor. Ya işte gönlünü kaptırabilir insan. Ya bu kötü kadın ama işte ben onunla evlenirim, onu kurtarırım falan gibi değişik düşüncelere kapılabiliyor. Cenab-ı Hak da bunu denk görmüyor. O kötüler kötülere göre. El-habisâtu lil-habisîne vel-habisûne lil-habisât. El-tayyibâtu lil-tayyibîne vel-tayyibûne lil-tayyibâ. Temiz olanlar, temiz olanlar içindir. Pis olanlar, pis olanlar içindir. Herkes dengini bulsun buyuruyor. Üçüncüsü, Ashab-ı Suffe denilen sahabilerin evleri olmadığı gibi yanında kalacakları kimseler de yoktu. Akrabalar da yoktu. Bunlar gündüzleri rızıklarını ararlar, gece de Mescid-i Saadet'in avlusunda kalırlardı. Mescide yatıp kalkıyor, gündüz çalışıyor. O tarihte Medine'de alenen ücretle zina eden kadınlar vardı. Suffe ashabından bazıları bir barınak sahibi olmak düşüncesiyle bu kadınlarla evlenmek istediler. Yani kimsenin itibar etmediği bir insan, evlenirsek işte hem onu kurtarırız hem de bizim bir evimiz olur, onun evi var gibi böyle istediler diyor. Bunun üzerine bu ayetler nazil oldu. Denk değildir evlenmeyin diye. Bu ayetlerde bazı incelikler var kıymetli dinleyenler. Fahrettin Razi yine büyük tefsir alimlerimizden diyor ki Allah Teala bu surenin başında birçok hüküm ve ceza beyan ederken sonunda da tevhid delillerini zikretmiştir. Başta ahkam var, hükümler var, son tarafında tevhid delilleri var. Allah'ın bir olduğunun delilleri. Surenin başındaki feradnaya farz kıldığımız ifadesi hükümlere işaret ederken onda açık açık ayetler indirdik. Ayetin beyinat ifadesi de tevhid delillerine işaret etmektedir. Ayet demek, işaret demek, delil demek. Onun için bir hükümler var, bir de akaidle ilgili deliller var. İbret alınız ifadesi de bunu teyit eder. İbret alın, bakın, gözlemleyin, kainata bakın, tabiata bakın, Allah'ın birliğinin delillerini düşünün. Zira henüz hükümler malum değil ki ibret alınabilsin. Öyleyse bu ifade açık açık ayetler ifadesinin tamamlayıcısıdır. Yani ayetlerden ibret alın. Ayetlerin tefekkürüne dalın. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeylerin. Alusi, o da büyük tefsir alimlerimizden. Bunların her birisinin 30'ar cilt tefsiri var. Fahrettin Razi'nin bu yorumu çok güzeldir diyor, tasdik ediyor. İkincisi, Allah Teala surenin başında zinanın hükümlerini beyan ederken söze kadınlarla hırsızlıkla ilgili hükümleri bildiren ayetlerde de erkeklerle başlamıştır. Vessâregu vessâregatü. Erkek hırsız, kadın hırsız diye başlıyor. Burada ise ezzâniyeti vezzâni. Kadın zina eden, erkek zinakar diye başlıyor. Bunun hikmeti şudur diyor. Kadının zinası daha çirkin ve sonuçları bakımından daha kötüdür. Zira kocasının iffetini kirlettiği gibi neslin bozulmasına da sebep olmaktadır. Aile fertlerini lekelemektedir. Gebe kalması halinde de işlediği suçu herkese alenen göstermiş olmaktadır. Bu bakımdan kadının zina etmesi erkeğin zinasından daha çirkindir. Bir de zinada belki kadının cazibesi daha önde oluyor. Onun için kadınların örtünmesi, tesettüre riayet etmesi, kokulanmaması, dışarı çıkarken koku sürünmemesi, insanları cezbedecek hareketlerden uzak durması gerekiyor. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Ailenin devamı için, neslin devamı için cazibe vermiş. İşte zinada bu önemli bir rol oynuyor. Büyük bir sebep oluyor. Kadının açık hale gelmeden erkeğin zinaya teşebbüsü daha zor oluyor. Onun için kadın eğer açık kapı bırakırsa o zaman erkek daha çabuk zinaya düşmüş olduğu için burada kadınlar, zina eden kadınlar önce zikredilmiş. Hırsızlık ise umumiyetle erkekler tarafından işlenen bir günahtır. İşte bu sebeple zinada önce kadınlar, hırsızlıkta da önce erkekler zikredilmiştir. Üçüncü bir incelik kıymeti dinleyenler. Ayette zina edenlerin cezasında doğrudan vurmak fiili değil, celde vurmak fiili kullanılmıştır. Fecili diyor. Cilde vurun, celde vurun. Bundan maksat suçu işleyenin acı çekmesini temin etmektir. Zani veya zaniye acı çekmeli ki bu ona bir ders olsun ve bir daha işlemesin. Başkaları da uygulanan cezadan ibret alsınlar. Alimler zina eden bekar erkeğin yalnız donu kalana kadar soyulmasını, kadın ise vücut hatlarını belli etmeyen tek bir elbiseyle bırakılmasını gerektiğini söylerler. Bunun sebebi ceza olarak vurulan sopaların çıplak vücudu incitmesi, dolayısıyla hem suçlunun hem de seyredenlerin ibret alarak böyle kötü bir fiile teşebbüs etmemelerinin temin edilmesidir. Zaten insan utanma pahasına, ağır pahasına böyle bir ortamda bulunmamak için, böyle bir duruma düşmemek için uzak durur. Yani acıdan ziyade bir utançtan uzak durur. Bir de buna acı da eklenirse maksat bu büyük günahın engellenmesi. Dördüncü incelik, Kurtubi şöyle diyor: yalnız zani kelimesi kafi gelirken zina eden kadın ve zina eden erkek tabirlerinin beraberce kullanılması cezanın yalnız erkeğe veya yalnız kadına olduğunun sanılmaması içindir. Sadece erkeğe ceza verilir, kadın suçsuzdur veya kadına verilir, erkek suçsuzdur. Böyle bir şey anlaşılmasın diye açık açık böyle önemli hususlarda Cenab-ı Hak açık açık kendisi ifade ediyor. İşte miras paylaşımı açık açık taksim ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Zinanın hükümleri açık açık bildiriliyor. Hırsızın suçu açıkça ifade ediliyor. Zekatın nereye verileceği açık açık söyleniyor. Bu önemli hususlar Cenab-ı Hak açıkça ifade etmiş. Diğer bazı hususları da Peygamber Efendimiz'e bırakmış. Bir kısmını müçtehitlere bırakmış Cenab-ı Hak. Beşinci incelik, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız ifadesinden maksat, müminlerin hamiyet ve izzeti nefislerini tahrik ederek hükümlerin kamil bir şekilde infaz edilmesine çalışmalarını temin etmektir. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'ın dini konusunda diyor günahkarlara şefkatiniz, acımanız tutmasın. Bu şekilde onların hamiyetlerini, heyecanlarını artırarak, ayağa kaldırarak bu hükümleri tam tatbik etmelerini sağlamak. Yoksa zaten Kur'an-ı Kerim'in muhatabı müminlerdir. Kafir zaten inanmıyor. Altıncı bir incelik, Alusi müfessir şöyle diyor: zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasını nikahlamaz ayetini tefsir ederken, zina öylesine çirkin bir fiildir ki bu fiili işleyen bir erkek ancak aynı çirkin fiili işleyen bir kadınla veya ancak müşrik bir kadınla evlenebilir. Zira iffetli bir erkek aslan gibi gayret sahibidir. Kıskançlık sahibidir yani. Aslanlar köpeklerin su içtiği yerden su içmezler. Aslanlar izzeti nefis sahibidir diyor. Köpeklerin su içtiği yerden içmez. Çünkü köpekler o suyu kirletmişlerdir. Böyle bir insan Müslüman da, izzeti nefis sahibi Müslüman da başkasının kirlettiği bir kadınla evlenmek istemez diyor. Bunu böyle bir benzetme yapmış. Yedinci incelik, İkinci ayette önce kadınlar zikredildiği halde sonrakinde önce erkekler zikredilmektedir. Bunun hikmeti şudur: İlk ayette zina fiili ve cezası beyan edilmektedir. Bu kötü fiilde kadının mesuliyeti daha fazladır. Çünkü kadın istemezse hiçbir erkek onu zinaya razı edemez. Buna karşılık kadınlar tavırlarıyla, giyiniş ve süslenişleriyle erkekleri, bilhassa gençleri zinaya teşvik ve tahrik ederler. Kendisi için değilse bile kadın süslenip sokağa çıktığında erkeği tahrik ediyor. O da gidip başkasıyla zina edebiliyor. Yani zinayı aklına getirmesi, tahrik etmesi o da büyük bir vebale gerektiriyor. Bununla birlikte erkeklerin suçu da hafif değildir. Fakat kadınların payı daha da büyüktür. Üçüncü ayette ise erkek önce zikredilmiştir. Çünkü burada nikah mevzu edilmektedir. Nikahta erkek öncelik taşımakta, kadın erkekten sonra gelmektedir. Allah Teala kitabının esrarını en iyi bilendir. Son bir incelik daha söyleyelim, programımızı bitirelim kıymetli dinleyenler. Allah Teala'nın ayette zani ile müşriki bir arada zikretmesi zinanın içtimai günahlarının en büyüğü olduğunu göstermektedir. Şirk gibi yani, Allah'a şirk koşmak gibi neredeyse ona yakın bir günah olarak görülüyor zina. Ebedi hayatını karartan bir şirkle beraber görülüyor ki demek ki onun cezası da çok büyük olacağı anlaşılıyor. Çünkü zina ailenin temellerini yıkar ve cemiyeti fesada uğratır. Nitekim Kur'an'ın diğer bir yerinde onlar ki Allah'ın yanına başka bir tanrı daha katıp tapmazlar. Yani şirk koşmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina etmezler. Furkan suresi 68. ayet-i kerime. Üç şey sayıyor Cenab-ı Hak. Müslümanlar ne yapmazmış? Şirk koşmazlar, adam öldürmezler, zina etmezler. Üç büyük günah. Şirk, adam öldürmek ve zina etmek. Nasıl büyük bir günah olduğu buradan anlaşılabilir. Onun için de günah büyük olduğu için ona götüren yolların da sıkıca kapatılması gerekiyor. Onun için de bu tesettürdür, erkek kadın ihtilatı da, bu tür şeylerin dikkatli olunması, bu konudaki hükümler bu büyük günahtan insanları korumak içindir. Demek ki bu ayet-i kerimede de zina, şirk ve adam öldürmekle bir arada zikredilerek ne kadar büyük günah olduğuna dikkat çekilmiş oluyor kıymetli dinleyenler. Bugün de inşallah programımızın nihayetine gelmiş olduk. Burada yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.